Ayrım 4. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 64. William Harvey. Harvey, 1 Nisan 1578 tarihinde İngiltere'nin Yukarı Folkestone kasabasında dünyaya geldi. Ve kendisinden yüzyıllarca önce İbn-ül Nefis'in bulduğu kan dolaşımını bir de o buldu. 1 Nisan günü dünyaya gelen Harvey ile çocukluğu süresince arkadaşları tarafından Nisan balığına bak, yağlı kabak diye dalga geçildi. Babasının çok varlıklı olduğu yetmezmiş gibi bir de belediye başkanıydı. William 15 yaşına geldiğinde gece gündüz dershanelere giderek Cambridge Üniversitesi'ne kapağı attı. Burada tıp ve sanat okuduktan sonra tıp eğitimine Fabricius ismindeki bir anatomi profesörünün yanında devam etmek üzere Padova'ya gitti. 1602 tarihinde Londra'ya dönüp muayenehane açtı. 1609 tarihinde Bartholomew Hastanesi'ne doktor olarak atandı. 1618'de önce 1. James'in, daha sonra da 1. Charles'ın özel doktoru oldu. Kendisi kan dolaşımını buldu. Lakin bulunmuş bir şey dedem de bulurdu. Kendisinden çeyrek asır önce İspanyol doktor Michael Servatus tarafından bulunan kan dolaşımının keşfi, kalıcı belgeler olmadığı için Harvey'e atfedildi. Her ikisinden yüzlerce yıl önce kan dolaşımını bulan İbn-ül Nefs'ün ise adı bile geçmedi. Kalbin her atışında yaklaşık 30 gram kan pompaladığını hesaplayan Harvey, damarların kan akışına tek yönlü geçit verdiğinde bulmuştur. Bir de hayvanları canlı canlı ve de tabii ciyak ciyak kesip kalp atışlarını ve kan dolaşımlarını inceleyen Harvey, bu gözlemleri sonucunda kalbin pompa gibi çalışan bir kas olduğunu, çalıştığı anda ilk boşluğu daralarak kanın dışa yönelik akışa geçtiğini, gevşediğinde ise tam tersine geri döndüğünü gözlemledi. Ve ayrıca kestiği hayvanların çok fazla tepindiği kanısına vardı. Kan dolaşımına dair buluşunu 1628 tarihinde Latince yazdığı bir kitapta anlattı. Sonra da bir ara 1657 tarihinde öldü. Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli, 15 Ekim 1608'de İtalya'nın Faenza kentinde dünyaya gözlerini açan Torricelli, hepimizin ortaokul sıralarında tanıştığı bir isimdir. Açık hava basıncına olan merakıyla akıllarda kalan bu bilim adamı, vatana millete hayırlı olması dilekleriyle barometreyi bulmuştur. Normal çocuklar top oynama, cam kırma gibi faaliyetlerde bulunurken, bizim çocuk Torricelli matematiğe heves salmıştır. Tabii ki bu hevesi heves olarak kalmadı. Üşenmedi, kalktı 1627'de Roma'ya giderek Galilei'nin öğrencisi olan Benedetto Castelli ile birlikte kafa patlatmaya başladı. 1644 senesinde matematikle ilgili bir kitap yayımlayınca, büyüyünce büyük adam olacağım zaten belliydi deyip bu işe zerre kadar şaşırmadı. Matematik alanında büyük bir açığı kapatan bu kitabında Galilei'nin mekanik üzerindeki ilk çalışmasını geliştirerek birbirine bağlı cisimlerin ortak ağırlık merkezleri aşağıya doğru hareket ederken icabında ani hareket edebileceklerini de ortaya koydu. Bu arada da boş durmuyor, hava basıncı ile ilgili deneylerine devam ediyordu. Cıva doldurulmuş tüplerle yaptığı deneyler sonucunda basıncın etkisiyle deniz seviyesinde 1 santimetre kareye düşen basıncı 1033 gram bölü de santimetre kare olarak tespit etti. Önceleri geometri ve mekanik alanındaki fikirleri bilim camiası tarafından pek şey edilemeyen Torricelli, 1643 yılının basınçlı bir gününde hava basıncını ölçen barometreyi bulunca herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Aynı zamanda öğretmeni Galilei'nin teleskobunu ve mikroskobunu geliştirmeye çalıştı ve yarışmacı arkadaşlarına başarılar diledi. Blaise Pascal. 19 Haziran 1623 tarihinde doğan bu Fransız matematikçi ve fizikçi, çocukken problem çözme problemi olan ve babası tarafından matematik kitapları saklanıp kerahat cetveliyle dövülen bir çocuktu. El alemin çocukları matematikten veba gibi kaçarken o sabahlara kadar 2 kere 2 4, 4 kere 4 8 diye sayıklıyordu. İşte Pascal çocukken bile böyle bir çocuktu. Avukat olan babası onun önce dil bilgisinde ilerlemesini istediği için Latince ve Yunanca'yı iyice öğrenmeden matematik kitaplarının yanına 1 kilometreden fazla yaklaşmasını yasaklamıştı. Bir gün babasına "Baba, geometri neyi inceler?" diye sordu. Elinin körünü diye cevap veren babasını aldırmadan gizli gizli matematikle ilgilenmeye devam eden Pascal, 12 yaşında zerre kadar geometri bilgisine sahip olmadan daireler ve eşkenar üçgenler çizmeye başlayarak bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu buldu. Babası durumu çakıp, "Bana bak, seni 5 ile çarpar 2'ye bölerim, beni çileden çıkarma" diyerek bütün matematik kitaplarını sakladı. Fakat o yine bir yolunu bulup gizli gizli geometri teoremleri kurmaya, üstelik de kanıtlamaya devam etti. Babası en sonunda dayanamadı ve ona Öklit'in elementlerini ve Apollonius'un koniklerini verdi. Ve Pascal, 16 yaşında konikler üzerine bir eser yazınca, bu eser karşısında şaşkına dönen Descartes, "Bunu bir çocuk yazamaz, bu kitap kesin korsandır," diyerek hayretler içinde kaldı. Hızını alamayan Pascal, 19 yaşında aritmetik işlemlerini mekanik olarak yapan bir hesap makinesi icat etti. Dişi ağrıdığı için uyuyamadığı bir gece kalkıp dişine kolonyalı pamuk basmak yerine o ağrıyla sikloid eğrisinin özelliklerini keşfederek ağrı kesici yerine matematik kullanmıştır. Olasılık teorisini kurup binom açılımında katsayıları vermiştir. Kendi adıyla anılan Pascal üçgeni de onun keşfidir. 25 yaşına geldiğinde kendisini felsefi ve dini düşüncelere adayıp temel bir eser olan Düşünceleri yazmıştır. Sağlığı çok bozuk olan Pascal 19 Ağustos 1662'de 39 yaşındayken vefat etmiştir. Ne demiş Pascal? İnsanlar pek çok şeyi öğrenmişler. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi ama çok basit bir şeyi öğrenememişler. İnsan gibi yaşamayı. Eğer herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemiş olduklarını duysaydı, dünyada pek az dost kalırdı. Kalbin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman anlayamaz. Yaşama güçsüzleşince ahlak dejenere olur. Bana filozofların değil, peygamberlerin haber verdiği Allah gerek. Şairlerin sevgiyi kör olarak göstermeye hiç hakları yoktur. Sevginin gözündeki bağ çıkarılmalı ve görme gücü bundan böyle ona geri verilebilmelidir. Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal. Isaac Newton, 25 Aralık 1642'de İngiltere'nin Lincolnshire kentinde dünyaya geldi. Ve öyle bir kanun buldu ki henüz çiğneyebilen çıkmadı. Doğumundan 3 ay önce babasını kaybeden Newton, 12 yaşına geldiğinde Grantham'daki King's School'a yazıldı. 1691'de buradan mezun olur olmaz hızını alamayıp aynı yıl Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity College'e devam etti. Bu okuldan da alnının akıyla çıkan Newton, 1665'te lisans derecesini aldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi üstüne üstlük bir de 1669 tarihinde daha 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörlüğüne getirildi. 1671 tarihinde ilk aynalı teleskobu icat etti. Bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Newton'un en önemli buluşu artık Sağır Sultan'ın bile duyduğu yerçekimi kanunudur. Merkez kat yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle çekimi yasasını ortaya koymuştur. Newton hareket yasaları olarak bilinen eylemsizlik prensibi de fiziğin en önemli yasalarındandır, haberiniz olsun. Ne demiş Newton? Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Tanrı her şeyi ölçüyle yaratmıştır. Ağırlık, sayı ve uzunluk. Sayıların hareketlerini hesaplayabilirim. Ancak insanların deliliklerini değil. Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum. Ama ben kendimi henüz keşfedilmemiş, gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum. Eğer diğer insanların benim için bir şeyler yapmasını bekleseydim, hiçbir şey yapamazdım. Diğer tüm kanıtları bir yana bırakırsak bile, baş parmak bile sadece benim için Tanrı'nın varlığına inanmam için yeterlidir. Isaac Newton. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz, ünlü bir Alman filozofu olan Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646'da Leipzig'te doğdu. Bir filozof olduğu kadar parlak bir matematikçi de olan Leibniz, bilim dünyasının en önemli sistemci düşünürlerinden biridir. 8 yaşında Latinceyi sular seller gibi konuşabiliyordu. 12 yaşında ise Yunanca öğrenmeye başladı. 15 yaşında Leipzig Üniversitesi'ne girdi. Henüz öğrenciyken profesörlük teklifi alacak kadar göze batmıştı. 25 yaşına geldiğinde yayımlanmış birçok eseri vardı. 1672 tarihinde 26 yaşındayken modern matematik çalışmalarına başlayan Leibniz, Newton'dan bağımsız olarak matematiğin temel taşlarından biri olan ve Latince'de çakıl taşları anlamına gelen kalkulus teoremini keşfetti. Hazır eli değmişken kinetik enerji kavramını da bulan Leibniz, buluşunu yayınladıktan sonra matematik mantığını da buldu. Fakat bunu yayınlamadı. Eğer yayınlamış olsaydı bu alan yarım asır daha ileride olurdu. 1716 tarihinde öldüğünde kendisine verilen baron payesine rağmen fakir bir adam gibi toprağa verildi. Mümkün olan alemlerin en mükemmelinde yaşıyoruz ve her şey en iyi şeklidedir. Leibniz. Daniel Gabriel Fahrenheit. Fahrenheit, bu fizikçi 24 Mayıs 1686'da Gdansk'ta doğduğunda yüzyıllar boyu insanların ateşini ölçeceğini nereden bilebilirdi ki? Bilimsel araştırmalar için yaptığı Hollanda ve İngiltere gezilerinde deneysel fizik ve meteoroloji alanlarında kullanılan kimi araçların yapımını da öğrenen Fahrenheit, 1710 tarihinde yaptığı termometrede başlangıç noktası olarak soğuk bir karışımın sıcaklığını, bitiş noktası olarak ağız boşluğunun ısısını ölçü saydı. Daha sonra bu termometreyle ölçtüğü suyun donma ısısını 32, kaynama sıcaklığını da 212 derece olarak belirleyerek Fahrenheit derecesi ölçeğini ortaya koydu. Zamanla termometresini daha da geliştiren Fahrenheit, 1720 tarihinde ispirto yerine civa kullandı. Ayrıca maddenin kaynama noktasının hava basıncıyla değiştiğini herkeslere ispatladı ve 1721'de suyun aşırı soğuma özelliğini, 1724'te ise içine tuz karıştırılan suyun donma ve kaynama sıcaklıklarının değiştiğini gözler önüne serdi. 16 Eylül 1736'da Den Haag'da öldü. Benjamin Franklin. 17 Ocak 1706'da 17 çocuklu bir sabun ve mum imalatçısının 10. oğlu olarak Boston'da dünyaya geldi. Ehaliyle bu kadar kardeş, onda potansiyel bir elektriklenme oluşturduğu için somut olarak da elektriği bulmaya yöneldi. Büyüdüğünde yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı ve diplomat olacak olan Benjamin, 10 yaşında okulu bırakarak liberal bir gazete yayınlayan ağabeyi William'ın yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Günlerden bir gün büyüdü ve 1730'da Philadelphia'da bir basım evi ve gazete kurdu. Daha sonra basım evlerini pıtrak gibi çoğaltan Benjamin, 1750'de Pensilvanya Meclisi'ne seçildi ve İngiliz Amerikan postalarının genel müdürlüğüne getirildi. İnsanlarla fazla haşır neşir olmaktan mıdır bilinmez, elektrik olaylarıyla ilgili araştırmalar yapan Franklin, elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçlarını keşfetti ve elektrik ilkesini ortaya attı. Ve bir gün bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken deney icabı uçurduğu uçurtmaya şimşek çarpmasıyla azıcık çarpılarak şimşeğin elektriksel bir olay olduğuna fena halde kanaat getirdi. İki yardımcısının öldüğü bu deneyde kendisinin de elektrikten etkilendiği halde neden ölmediğinden yola çıkarak önce verilmiş sadakan varmış dedi. Fakat daha sonra düşündü. Sağ olsun rahmetli arkadaşlarının paratoner vazifesini gördüklerini ayılınca ''Ya ben paratoneri keşfetmişim oğlum'' diyen Franklin, sanırız çalışma arkadaşlarını bilmeden paratoner niyetine kullandığı için vicdan azabından olsa gerek, insanlar bari psikolojik olarak bir saat daha fazla yaşasın gibisinden ileri saat uygulamasını da başlatan ilk kişi oldu. İnsan paranın sahtesini yapar, parada insanın. Üç kişi bir sırrı saklayabilir. Ancak ikisi ölüyse sözlerinin sahibi olan Benjamin Franklin bu cümlelerinin sonunda değil mi memati demiş midir bilinmez ama 17 Nisan 1790 tarihinde birazcık öldü. Ne demiş Benjamin Franklin? Kendi dişlerimin arasında olmasına rağmen kendi dilime hakim olamıyorsam başkalarının diline nasıl hakim olabilirim? Görmek kolay, önceden görmekse zordur. İnsanlar her zaman kahraman olamazlar ama her zaman insan olabilirler. İyi mazeretler bulmayı başaranların başka şeyler başarabildiği çok nadiren görülür. Düşmanlarınızı sevin, çünkü size kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söylerler. Geçici güvenlik için özgürlüğünü feda edenler ne özgürlüğü hak ederler ne de güvenliği. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Benjamin Franklin. Gabriel Emil Duchalet. 1706'da Paris'te dünyaya gelen bu matematik dehası, hareket eden bir cismin enerjisinin Isaac Newton'un inandığı gibi kütlesiyle doğrudan orantılı olmadığını, kütle ve hızının karesiyle orantılı olduğunu gösterip, Einstein'ın denklemine giden yolu açarak hamur açıp çamaşır yıkamaktan başka şeyler de yapabildiğini tüm dünyaya göstermiştir. Fakat 43 yaşında vefat eden Chalet, ölümünden sonra ne yazık ki bir bilgin olarak değil, Voltaire'in sevgilisi olarak anılmıştır. Beni kendi meziyetlerimle ya da meziyetlerimin olmamasıyla değerlendirin. Fakat beni şu büyük generalin, bu büyük bilginin, Fransa'da parlayan bir yıldız veya meşhur bir yazarın eklentisi olarak görmeyin. Ben kendi doğrumla, tüm söyledikleri ve yaptıkları ile sadece kendisine sorumlu olan bütün bir kişiyim. henüz karşılaşmamış olmama rağmen benden bilgisi daha fazla olan matematikçi veya filozoflar olabilir. Ancak onlar da beşeri zafiyetleri olan insanlardır. Dolayısıyla tüm faziletlerimin toplamını aldığımda itiraf etmeliyim ki kimseden aşağı kalmamaktayım. Gabriel Emile Duchalet. Bu sana neyi gösteriyor? Bir bilim adamıyla karısı birlikte tatile çıkarlar. Gittikleri yerde kamp kurarlar. Tatillerinin ikinci gününün akşamı güzel bir yemekten sonra çadırlarına girip uykuya dalarlar. Birkaç saat sonra kadın uyanır ve kocasını da uyandırır. Adam karısına kendisini neden uyandırdığını sorar. Karısı yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle der. Adam önce yıldızlı gökyüzüne, sonra da karısına bakar ve biraz huzursuz, bunu sormak için mi uyandırdın beni diye sorar. Karısı ısrarla tekrarlar. Yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle. Adam püfleyip kafasını tekrar yukarıya çevirir. Baktım işte, bir sürü yıldız görüyorum. Işıl ışıl parlayan milyonlarca yıldız. Karısı tekrar sorar. Peki bu sana neyi gösteriyor? Artık uykusu iyice kaçan adam biraz düşünür ve cevap verir. Teolojik olarak Tanrı'nın kudretini ve kendi acizliğimizi görüyorum. Felsefi olarak evrenin sonsuzluğunu ve onun karşısındaki önemsizliğimizi görüyorum. Astronomik olarak galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin varlığını ve yıldızların konumuna bakarak saatin yaklaşık 3 sularında olduğunu görüyorum. Meteorolojik olarak da bugün havanın çok güzel olacağını görüyorum. Niye sordun şimdi bunu bana? Sana neyi gösteriyor? Hayatım, çadırımızı çalmışlar. Volta. Kendisinin neden sadece Volta diye anıldığı, asıl adının Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta olmasından zaten bellidir. Kendisine büyük ihtimalle aile büyüklerin hatırı kalmasın diye bu kadar çok isim konulan Volta, şimdilerde 4 tanesi 1 milyon lira olan pili bulmuştur. Volta atmak deyimiyle bir ilgisi var mıdır bilmiyoruz ama 1754 tarihinde Kom'da doğan bu İtalyan fizikçi ve kimyacı, doğduğu şehirde fizik öğrenimi görmüş, yine aynı şehirde profesör olmuştur. Elektriği paketlemeyi kafaya koyan Volta, kolları sıvayıp en yakın laboratuvarda elektrik üzerine inceleme ve deneylere başlamış, elektrofor ve kondansatör denen elektrik toplamaya yarayan aletleri ilk düşünen kişi olmuştur. Elektrik tabancası, odyometre ve yanıcı gazları tutuşturan elektrikli çakmak kendisinin ilk buluşlarıdır. Daha sonra uzun deneyler sonucu kendi adını verdiği pili bularak elektrik çağına başlatmıştır. Kimyasal elektrik meydana getiren bu batarya elektrik üretmenin ilk pratik yöntemidir. Peş peşe sıralanmış çinko ve bakır disklerin arasına tuzlu suyla ıslatılmış kartonları yerleştirmek suretiyle elektrik akımı üretmeyi başaran Volta'nın bu buluşu 1. Napolyon'un acayip hoşuna gitmiş ve kendisini kont ilan ederek altın madalya ve parayla ödüllendirmiştir. Çok bereketli çıkan pil buluşu onu ayrıca Lombardi senatörlüğüne de getirmiş, hatta yetmemiş bir süre sonra Fransız şeref madalyası da kazandırmıştır. 1881 tarihinde İngiliz Kraliyet Cemiyeti, madem ilk pili sen buldun, hadi şimdi ayıp olmasın deyip elektromotor kuvvetinin birimi olan Volt'u Volta'nın ismine ithafen kullanmaya başlamıştır. Günümüzde kalpte bile kullanılan bu buluşu bulan Alessandro Giuseppe Volta, 5 Mart 1827 tarihinde doğduğu şehirde ölmüştür. Carl Friedrich Gauss. 30 Nisan 1777'de Almanya'nın Braunschweig kentinde doğan Gauss, büyüdüğünde beyaz atlı prens olamadı ama matematiğin prensi oldu. Sayılar kuramı, analiz, diferansiyel geometri, jeodezi, manyetizma, astronomi ve optik alanlarına birçok katkıda bulunan Gauss, çocukken çok alem bir çocuktu. Daha konuşmayı öğrenmeden toplama ve çıkarma yapmayı öğrenen minik Gauss, dahi beyninde derleyip topladığı rakamları minicik haline bakmadan çok usta bir biçimde işlem olarak ortaya çıkarıyordu. Ailesinin elinin darda olması sebebiyle eğitimini zar zor sürdüren bu küçük dahi 14 yaşına geldiğinde bir zengin tarafından koruma altına alındı. Yaşıtları matematikten çakıp her yıl ikmale kalırken o, Öklit geometrisine alternatif olacak yeni bir geometri sistemi tasarladı. Üniversitedeyken sadece pergel ve cetvel kullanarak 17 kenarlı düzgün bir çokgenin çizilmesi metodunu buldu. Bu buluşuna o kadar çok sevindi ki ileride mezar taşına bu çokgenin çizilmesini istedi. Ona ilk ününü kazandıran Distriyenes Aritmatika, yani Türkçesi Aritmetik Alıştırmaları adlı kitabı oldu. Herkeslerin kız arkadaşı varken onun kanunu vardı. kendi adıyla bilinen normal dağılıma ait Gauss kanunu ve çan eğrisi en bilinen buluşlarıdır. Böyle şeyler bulan birini daha aşağısı kesmeyeceği için doktora tezi bugün Cebir'in temel teoremi adıyla bilinen teoremdir. Yeryüzünün şeklini tespit eden, yeryüzünü ölçme işlemlerini konu alan, kısacası dünyanın kaç bucak olduğunu bildiren bilim dalı olan jeodezinin en ünlüsü Gauss'undur. Konform dönüşümler, haritacılık, enlem ve boylam üzerine çalışmalar da yine Gauss'a aittir. 23 Şubat 1855'te öldüğünde cenazesine gelen tüm dostlarına Gauss'u nasıl bilirsiniz diye sorulduğunda hepsi bir ağızdan çok matematikçi biliriz şeklinde bir cevap verdikleri yine kafadan atılmaktadır. Küçük Gauss, bir gün öğretmenleri yaramazlık yapan sınıfa bir ceza verir ve birden 100'e kadar sayıları toplayıp getirin der. Sınıftaki herkes hesap yapmaya koyulur. Küçük Gauss birkaç dakika sonra defterine bir iki satır yazıp hocasına uzatır. Defteri gören öğretmen şaşkınlıkla Gauss'a bunu nasıl başardığını sorar. Çok kolay öğretmenim der Gauss. Birden 100'e kadar sayıları düşündüm. İlk sayı 1, son sayı 100, toplamları 101 ediyor. Sonra baştan ve sondan 2 sayıyı düşündüm. 2 ve 99, onların toplamı da 101. Sonra 3 ve 98, sonra 4 ve 97. Hepsinin toplamı 101 ediyor. Bu 101'lerden ne kadar var? 100'ün yarısı kadar. Öyleyse 100 bölü 2 ile 101'i çarparım. İstediğiniz toplam 5050 olmalı. Öğretmen şaşırır. Çünkü bu metot matematik dünyasında henüz bilinmiyordur. Küçük Gauss'un bulduğu bu yeni formül, bugün matematikte birden n'e kadar olan sayıların toplamının hesaplanmasında kullanılıyor ve Gauss metodu olarak biliniyor. Matematik, bütün bilimlerin kraliçesidir. Friedrich Gauss. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 85.